Yorumunu yapmakta olduğum Eyüp kitabının birinci bölümüne geldik. Bir ve ikinci bölümler ile Eyüp kitabı bir tarih ile giriş yapıyor ve bize bir bilgi veriyor. Birinci kesim Eyüp'ün mutluluğunu ve ona gelen sıkıntıları ele alıyor. Ya da bu kesimi şu şekilde de söyleyebiliriz. Tanrı Eyüp'ün elindeki her şeyi almakla onu deniyor. Uz ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı diye başlıyor Eyüp kitabı. Kusursuz, doğru bir adamdı o. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı. 7 oğlu, 3 kızı vardı. 7000 koyuna, 3000 deveye, 500 çift öküze, 500 çift eşeğe ve pek çok köleye sahipti. Doğudaki insanların en zengini oydu. Oğulları sırayla evlerinde şölen verir, birlikte yiyip içmek için 3 kız kardeşlerini de çağırırlardı. Bu şölen dönemi bitince Eyüp onları çağırtıp kutsardı. Sabah erkenden kalkar, çocuklarım günah işlemiş içlerinden Tanrı'ya sövmüş olabilirler diyerek her biri için yakmalık sunu sunardı. İşte Eyüp böyle bir adamdı ve böyle yapardı diyor ilk 5 ayette. Burada bize hem Eyüp hem de onun ailesine ilişkin bir bilgi verilmektedir. Önce Eyüp'ün adı veriliyor. Sonra da onun karakteri. Eyüp doğru ve Tanrı'dan korkan birisidir. Sonra ailesi tanıtılıyor. Eşinden söz edilmiyor ama biliyoruz ki onun eşi daha sonra devreye giriyor. Eyüp'ün 7 oğlu ve 3 kızı vardı. Ardından Eyüp'ün sahip olduğu mal varlığı anlatılıyor. Burada görüyorsunuz değil mi? İşte Tanrı'nın bakış açısı bu sıralamayla anlatılıyor. Neydi bu sıralama? Önce kişinin adı, ardından yakın ilişkide olduğu ailesi, sonradan sahip oldukları. Sahip olduğu maldan, ailesinden daha önemlisi Eyüp'ün karakteridir. Ona vurgu yapıyor. Bu nedenle Eyüp adının hemen yanında onun Tanrı'dan korktuğu ve doğru kişi olduğu belirtiliyor. Burada bize anlatılan kişi gerçekten de büyük bir insandır. Ayet 3'te tüm doğudaki insanlardan bu adam en büyüğüydü diyor. Onun büyüklüğü ilkin Tanrı'dan korkmasından ve doğru olmasından kaynaklanıyordu. İkincisi onun aile yaşamı. Üçüncüsü de onun mal varlığından kaynaklanıyordu. Onun büyük oluşu. Neden bize önce Eyüp'ün büyük bir adam olmasından söz ediyor? Böylelikle Eyüp'ün elinden alınanların ne kadar büyük olduğunu anlayalım diye. Eyüp'ün ailesi tüm varlığı onun elinden alındı. Ama onun doğruluğu kaldı. İşte şeytanın yok etmek istediği de buydu. Onun doğruluğunu yok etmek istiyordu. Ama şeytan bunu alamazdı çünkü Tanrı buna izin vermedi. Burada Tanrı'nın yükselttiği bir adamı görüyoruz. İşte bu yükseklikten Eyüp aşağılara doğru düşüyor. Bu da onun çektiği büyük acıları bize gösteriyor. Burada onun ne kadar yüksekten düştüğünü gösteriyor. Buna düşüş yüksekliği diyebiliriz. Bu yükseklik ne kadar yüksekse düşüş şiddeti de o kadar daha sert ve yıkıcı olur. Bunu istersen deneyelim. Sandalyeden aşağıya atlarsan bu o kadar da sert olmaz. Evin damından atlarsan bunun sertliği çok daha büyük olur. Ama 10 katlı bir apartmandan atlarsan yere çakılman da o kadar sert olur. Eyüp'a olan durum işte buydu. O çok yüksekten düştüğü için acı da o kadar büyüktü. Bir ayrıntıya daha dikkat çekeyim. Eyüp çocukları için dua edip onlar için kurbanlar kesiyor. Peki neden bunu yapıyor? Çünkü çocuklarının günah işleyebileceklerini düşünüyor da ondan. Nerede günah işlediler? Eyüp ne diyor? Yüreklerinde. Bu da bize gösteriyor ki Eyüp dıştan dinsel gözükmekle uğraşmıyor. O günahın yürekte işlendiğini, yürekte başladığını biliyordu. Bu Eyüp kitabını anlamak için çok çok önemli bir noktadır. Çünkü daha sonra şeytan gelip Eyüp için o dıştan dinsel gözüküyor ama onun yüreğinde öyle değil diyor. Şeytan diyor ki Eyüp dıştan dindar gözüküyor ama onun yüreğinde bu yok. Çünkü Tanrı onu o kadar çok bereketlemiştir. Bu nedenle Tanrı'ya inanıyor. Dindar oluşunun nedeni budur diyor. Ardından Eyüp'ün arkadaşları geliyor ve onlar da aynı şeyleri diyorlar. Onlar Eyüp'e sen dıştan dindar gözüküyorsun ama senin içinde her zaman bir çürüklük vardı diyorlar. Senin hayatında gizli günahların var muhakkak. Bu nedenle başına bunlar geldi. Bu nedenle burada Eyüp'ün yürekten Tanrı'dan korktuğunu, ona yürekten iman ettiğini ve doğru insan olduğunu bilmenin önemi vardır. Bu nedenle Eyüp'ün kaygısı oğullarının ve kızlarının dıştan dindar görünmeleri değil, oğulları ve kızlarının yüreklerinde olup bitenlerdi. Bu da kanıtlıyor ki Eyüp gerçekten doğru ve Tanrı'dan korkan birisidir. Şimdi Cennet ve Yeryüzünde Dram, birinci bölümün aslında konusu budur. Birinci sahnede Uz diyarı bize veriliyor. Birinci ayette ne okumuştuk? Uz diyarında Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz, doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı diyor. Uz diyarı Orta Doğu'da bir yerlerdeydi. Ama bunun ötesinde onun hakkında kesin bir bilgi yoktur. Tarihçi Yosebus bizlere onun yeri konusunda biraz ışık tutar. Yaratılış 10. bölüm 22-23 ayetlerinde Uz, Sam oğlu Aram'ın oğullarından biri olarak geçer. Yaratılış 22-20'de Uz, İbrahim'in kardeşi Nahor'un ilk oğludur. Antik Şam kentinin kurucu olduğu bildirilmiştir. Aslında Şam, dünya kurulduğundan beri kurulan şehirler içerisinde başlangıçtan beri içinde insan yaşayarak günümüze kadar gelmiş en eski şehirlerden biridir. Bu yüzden Eyüp'ün Suriye çöllerinde bir yerde yaşadığını söyleyebiliriz. Aynı çöl, Rabbin elçi Pavlos'u uzmanlık eğitimi için gönderdiği yerdir. Tanrı kullandığı insanlardan birçoğu için o çölü bir okul olarak kullandı ve onları orada disipline koydu. Dostum, sizin Uz diyarınızla benim Uz diyarım coğrafi bakımından farklı olabilirler. Bu dünyanın herhangi bir yeri olabilir. Önemli olan zaten bu değildir. Önemli olan Rabbin orada öğrenmemizi istediği belirli dersler olduğudur. Eyüp'ün kusursuz olduğu söylenmiştir. Onun kusursuz olduğunu söylerken ne demek istiyor? Tanrı ile olan ilişkisinde kurbanlar sunarak kusursuz olduğunu söylüyor. O günlerde kurban yakılan kurbandı. Sonra onun Tanrı'dan korktuğunu okuyoruz. Tanrı'yı yüksek ve kutsal olarak görüyordu ve bunun sonucu olarak kötülükten nefret ediyordu. Bu noktalarda Tanrı konusunda hiçbir bilgisi olmayan çağdaş insandan farklı olduğunu görebiliyoruz. 7 oğlu, 3 kızı vardı diyor 2 ve 3. ayetlerde. 7000 koyuna, 3000 deveye, 500 çift öküze, 500 çift eşeğe ve pek çok köleye sahipti. Doğudaki insanların en büyüğü, en zengini oydu diyor. Eyüp'ün 10 çocuklu Harkule'de bir ailesi vardı. Çok zengindi ve hepsi lüks ve rahat içerisinde yaşadılar. Ulaşım için develeri vardı. Zamanının kamyonculuk işinde olmalıydı. Süt için de yeterince hayvanları vardı. Bu adam lüksün kucağında yaşıyordu diyebiliriz. 3. ayetin son kısmı Eyüp'ün günümüzün en zenginleri, hatta petrol krallarının bir karışımı olduğunu belirtiyor. 4. ayette oğulları sırayla evlerinde şölen verir, birlikte yiyip içmek için 3 kız kardeşlerini de çağırırlardı diyor. Lüksün kucağında yaşıyorlardı ve rahat bir hayatları olduğu kesindi. Ama bütün bu bolluk ve refahlığın ortasında Eyüp'ün kalbinde korku olduğuna dikkat edin. Bir şölen bitince Eyüp onları çağırtıp kutsardı. Onları bereketlerdi. Sabah erkenden kalkar, çocuklarım günah işlemiş, içlerinden Tanrı'ya sövmüş olabilirler diyerek her biri için yakmalık sunu sunarlardı. Benim ilgimi çeken, Eyüp'ün kendisi için bir takdimeye ihtiyacı olduğunu düşünmemesiydi. Çocukları için yapıyor bunu ama kendisi için yapmıyor. Kendisinin Tanrı önünde doğru olduğunu düşünüyordu. Ama oğulları ve kızlarının belki de Tanrı'ya olmaları gerektiği kadar yakın olmadıklarını düşünüyordu ve bu yüzden onlar için kurbanlar sunuyordu. Kendi ailesinin baş kehiniydi o. Şimdi bu sahne sona eriyor. Güzel bir ailesi olan ve bolluk içerisinde yaşayan zengin bir adamı gösteren görkemli bir sahne. Ama adamın kalbinde bir korku var. Günümüzde birçok kişinin oğulları ve kızları için yüreklerinde taşıdıkları korku. Bu sorunla kendisinin başa çıkamayacağını kabul ederek Tanrı'ya başvuruyordu Eyüp. Günümüzde dostum, oğulları ya da kızları evden ayrılıp başını derde sokan, belki de uyuşturucu kullanan birçok anne baba vardır. Bu anne babaların birçoğu Eyüp gibi kendileri Tanrı'ya başvurmamışlardır. Bunun sonucu olarak üzerlerinde çözemedikleri sorunların yükünü taşırlar. Eyüp korkularıyla nereye gidebileceğini iyi biliyordu. Çocukları için yakılan bir kurban sunuyordu. Yakılan kurban biliyor musunuz? Aslında Mesih'i simgeliyor. Mesih'ten söz eder. Bu adam bir Tanrı adamıydı. Eyüp 6-12 ayetlerde şöyle diyor. Bir gün Tanrı oğulları, yani ilahi varlıklar, Rabbin önünde kendilerini takdim etmeye geldiklerinde şeytan da onlarla geldi. Rab şeytana, nereden geliyorsun dedi. Şeytan, dünyada gezip dolaşmaktan diye yanıtladı. Rab, kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz, doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Şeytan, Eyüp Tanrı'dan boşuna mı korkuyor diye yanıtladı. Onu, ev halkını, sahip olduğu her şeyi sen çitle çevirip korumadın mı? Elleriyle yaptığı her şeyi bereketli kıldın. Süreleri bütün ülkeye yayıldı ama elini uzatır da sahip olduğu her şeyi yok edersen yüzüne karşı sövecektir. Rab şeytana peki dedi. Sahip olduğu her şeyi senin eline bırakıyorum. Yalnız kendisine dokunma. Böylece şeytan Rabbin huzurundan ayrıldı diye okuyoruz. Eyüp 1. bölüm 6-12 ayetler arasında. Burada görüyoruz ki Tanrı'nın kendisi Eyüp'e ilişkin doğru ve Tanrı'dan korkan adil bir adam diyor. Bunu da aklımızda tutmamız önemlidir. Bölüm 2. bölüm 3. ayette Tanrı ikinci kez Eyüp'e ilişkin şöyle diyor. Rab, kulum Eyüp'e bakıp da düşündün mü dedi. Çünkü dünyada onun gibisi yoktur. Kusursuz doğru bir adamdır. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınır. Onu boş yere yok etmek için beni kışkırttın ama o doğruluğunu hala sürdürüyor. Bunu da aklımızda tutmak önemlidir. Çünkü bu da Eyüp'ün kendi arkadaşlarına neden hak vermediğinin bir nedenidir. Eyüp'ün arkadaşları onu zorluyorlardı ki Eyüp nihayet dıştan dindar olduğunu ama yüreğinin bozuk ya da gizli günahları olduğunu kabul etsin. Ama o bunu yapamazdı. Çünkü doğru ve kamil bir adamdı Eyüp. Bu nedenle Eyüp kendisini hararetle savundu ve onlara böyle olmadığını söyledi. Bu ayetlere daha ayrıntılı bakmadan önce 13-22 ayetlere de bakmamız gerekir. Diyor ki bir gün Eyüp'ün oğullarıyla kızları ağabeylerinin evinde yemek yiyip şarap içerken bir ulak gelip Eyüp'e şöyle dedi. Öküzler çift sürüyor, eşekler onların yanında otluyordu. Sabalılar baskın yaptı, hepsini alıp götürdü. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnız ben kaçıp kurtuldum sana durumu bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip Tanrı ateş yağdırdı dedi. Koyunlarla uşakları yakıp küle çevirdi. Yalnızca ben kaçıp kurtuldum durumu sana bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip kilden iler üç bölük halinde develere saldırdı dedi. Hepsini alıp götürdüler. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnızca ben kurtuldum durumu sana bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak gelip oğullarınla kızların ağabeylerinin evinde yemek yiyip şarap içerken ansızın çölden şiddetli bir rüzgar esti dedi. Evin dört köşesine çarptı, ev gençlerin üzerine yıkıldı, hepsi öldü. Yalnız ben kurtuldum durumu sana bildirmek için. Bunun üzerine Eyüp kalktı, kaftanını yırtıp saçını sakalını kesti, yere kapanıp tapındı. Dedi ki, bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rabbin adına övgüler olsun. Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Arkasından ikinci bölüm geliyor. İkinci bölümün ilk 6 ayeti. Ama biz sadece birinci ayeti okuyalım. Başka bir gün ilahi varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da Rabbin huzuruna çıkmak için onlarla gelmişti diyor. Beşinci parça, ikinci bölüm 5-10'da Eyüp'ün karısı onunla konuşuyor. İlk bölümün taslağı böyle. Birincisi Eyüp ve oğullarının dünyadaki yeri, ardından Tanrı ve Tanrı oğullarının gökteki yeri. Eyüp kitabının yazarı burada Tanrı'nın melekleri geldi, orada kendilerini tanıttılar demiyor. Tanrı oğulları geldiler ve kendilerini Rabbin önünde takdim ettiler. Bu iki nokta ortaya çıkıyor ki Eyüp ve onun oğulları yeryüzünde, Tanrı ve onun oğulları da gökyüzündedir. Ardından üçüncü kesimde yine Eyüp ve oğulları yeryüzünde, dördüncü kesimde Tanrı ve oğulları gökyüzünde, beşinci parçada Eyüp ve karısı yeryüzünde. Yazar gökte olanları ve yeryüzünde olanları vurgulamakla neyi amaçlıyor? Bununla ne demek istiyor? Eğer birisi bize ilk kez Eyüp öyküsünü anlatsaydı, o kadar büyük, o kadar zengin bir adam vardı ama bu adam her şeyini kaybetti. Onun başına korkunç felaketler geldi diyecekti. Ne diyecektik o zaman? Neden, niçin bu şeyler onun başına geldi diye soracaktık. Yerde olanlar, gökte olanlar, tekrar yerde olanlar ve gökte olanlar değişerek bize gösterilirken ne anlatılmak isteniyor? Yeryüzünde olanları ancak o zaman anlayabiliriz eğer üzerimizde bir gökün olduğunu gördüğümüzde. Eyüp'ün başına gelenleri anlayamayız. Her şeyin üzerinde gücü olan Tanrı'nın tüm bu şeyleri yönettiğini bilmezsek. Biz Mesih imanları için bu gayet doğal ve basit. Sıkıntıda olduğumuz zaman göğe bakmanın bir gerçek olduğunu unuttuk bazen. Tanrı'yı ve onun sözünü tanımayan kişi bu yeryüzündeki bulmacalı hayatı anlayamaz. Göğü tanımayan ve anlamayan için yeryüzünde bu olup bitenleri bir türlü anlayamaz. Bunları amaçsız bulur. Rabbe şükrediyoruz ki o bize düşüncelerini ve istemini açıklıyor. Evet, ikinci perde. İkinci perdemiz cennete açılır ve Harkule'de bir manzara görürüz. Ne Eyüp ne de bu kitaptaki diğer insanlardan hiçbiri bunların gerçekleştiğini bilmiyorlardı. Ama bu sahne günümüzde Tanrı'nın halkından bazılarının başına gelen şeyleri anlayıp yorumlamamıza yardım edecektir. Bunun tam bir açıklama olduğunu söylemiyorum ama açıklamanın bir parçasıdır. Bir gün diyor, ilahi varlıklar Rabbin huzuruna çıkmak için geldiklerinde şeytan da onlarla geldi. Eyüp 1. bölüm 6. ayet. Şimdi bu cennetteki sahnedir. Tanrı oğulları, Tanrı'nın yaratılmış varlıkları onun önüne geldiler. Onlar hakkında çok az şey bildiğimi itiraf etmeliyim. Onların sayısız, denizin kenarındaki kumlar kadar sayısız olduğunu sanıyorum. Bunun anlamı da sizler ve benim onları sayamayacağımızdır. Ve bunlar insan değildirler. Bu yüzden bizim ırkımıza ait değildirler. buna karşın Tanrı tarafından yaratılmış varlıklar olduklarından sorumlu yaratıklardır. Düzenli bir rutin olarak, yani her zaman gelip Tanrı'ya rapor vermeleri gerekmektedir. Bu herhalde beklememiz gereken bir şeydir. Ama burada biraz şok edici bir şey vardır. Onların arasında şeytan da geldi denir. İşte bu sürpriz oluşturuyor. Şeytandan eski antlaşmada pek fazla söz edilmez. Birkaç kez sadece, o kadar. Önce yaratılışta görüyoruz şeytanı, Adem bahçesinde. Davut olayında, Davut'un halkı sayma konusunda Davut'u kışkırtmasında görüyoruz şeytanın parmağını. Zekeriya 3. bölümde şeytan başkehin Yeşu'nun yanında durduğunu okuyoruz. Şeytana ilişkin daha fazla bilgiyi yeni antlaşmada görüyoruz. Tanrı'yı öneme aldığımızda Eyüp kitabını daha iyi anlayabiliriz. Ama bilmemiz gereken şu, ortalıkta dolaşan, dünyada acı ve sıkıntıları oluşturmaya çalışan bir şeytan vardır. Tanrı yaratılışında şeytanın rolü nedir, nerededir? Buna biraz daha yakından bakalım. Kutsal kitap hiçbir zaman kötünün nasıl ve neden geldiğine ilişkin bize bir bilgi vermiyor. Kötü olan şeytanın çıkışını, nasıl bu aşamaya geldiğini bilmiyoruz. Eski antlaşmada Yeşaya 14 ve Hezekiel 28'de şeytanın düşüşüne ilişkin biraz bilgi veriliyor. Ama bu, tüm bu kötü şeyler neden olduğu sorumuza yanıt vermiyor. Bazen şu sorularla karşılaşıyoruz. Tanrı neden kötülüğe izin verdi ya da böyle bir duruma gelmesine neden göz yumdu? Tanrı neden kötülüğün dünyaya gelmesini engellemedi sorusunun yanıtını gerçekten bilmiyoruz. Kötü olamaz ve olmamalı ama kötülük var ve ortada. Birçok filozoflar bu kötülük sorusuyla çok uğraştılar. Hristiyan düşünürler de bu soruya yanıt bulmaya çalıştılar. Tanrı'nın sevgisiyle ve adaletiyle şeytanın varlığı nasıl bir arada olabilir, nasıl bağdaşabilir? Buna teodise problemleri deniyor. Teodise sorun, kötü karşısındaki Tanrı'nın adaleti demek. Kötü neden olmalıydı sorusuna da bir yanıt veremiyoruz. Tanrı'nın iyi dünyasına kötülük nasıl girebildi? Sanımca günahlı bir doğaya sahip olduğumuz için bunu bir türlü açıklayamayacağız. Çünkü aklımız, fikrimiz buna yetmiyor. Çünkü günahın içinde olduğumuz için bizim aklımız, düşüncelerimiz karışmıştır, kararmıştır. Bu nedenle bu sorunun yanıtını şimdilik bilmiyoruz. İleride Rabbin yanına gittiğimizde belki bunun yanıtını bulacağız. Bu açıklanamaz durumdur ve kavranması olanaksızdır. Tanrı'nın dünyasına kötülüğün, günahın girmesi insan mantığının kavramadığı bir şeydir. Bu açıklanamaz ve anlaşılmaz kalacaktır bu dünyada. Eğer bunu açıklayabilseydik, o zaman günahın yeryüzüne gelmesinin nedenlerini de anlardık ve açıklardık. Neden kötülük oldu? Neden günah dünyaya girdi sorularına dediğim gibi yanıtımız yok. Tanrı insana özgür bir irade verdi demek bir yanıt değildir ya da basit bir yanıttır. Eğer böyle dersek bu kez de şu soru ortaya çıkıyor. Tanrı neden tüm bunları öyle yarattı da insan günaha düştü? O bu yaratılışta insanın günaha düşeceğini biliyordu. Öyleyse ta başlangıçta neden başka şekilde yaratmadı? Buna rağmen Tanrı kötülük, günah ve şeytan hakkında çok şeyler söylüyor bize. Sorduğumuz her soruya yanıt vermiyor. Ama bilmemiz gereken her şeyi söylüyor. Öyle ki kötülüğün egemenliğinden özgür olalım ve Rabbe hizmet edelim. Önemli olan da sanımca budur. Bir gün yüceltilmiş olarak bugün anlamadığımız birçok şeyi anlayacağız. Ama Tanrı bize ayrıntılı olarak kötünün nasıl olduğunu söylüyor. Bunu bilmeliyiz. Nedenini söylemiyor ama niçin, hangi amaç için böyle olduğunu söylüyor.